Ayrım 20. Bir insan Oriana Fallaci. Sayfa 288. Bölüm 14. Akarsuya kapılmış bir tahta parçası gibi senin yarattığın olayların akışına kendimi kaptırmıştım. Aşka, kansere karşı savaşı kaybetmiştim. New York'a kaçışım bir manevra fişeği etkisi yaptı. Önüne geçilmez bir yanlışlık yaptığımı biliyordum fakat hangi noktada hata ettiğimi bir türlü çözemiyordum. Hazizikis'in evinin önünü ya da avukatı Alfantakis'i göz altında tutarken taksiyle bekleyemem ki. Hem şoförlerin bazıları polisin adamı çıkıyor. Bir Fiat 132 istiyordun. Renklerden renk beğenmedin. En sonunda üzerinde ilkbahar papatyalarının açacağı bahar yeşili olacak diye bir yeşil üzerinde karar kıldın. Otomobili aldığımız gün ortalık günlük güneşlikti. Karayolunun iki yanındaki yeşil otlar sanki üstümüze geliyordu biz sürat yaptıkça. Yeşil üstüne yeşil, ne güzel. Yaşasın, yaşamak ne güzel diye haykırıyordun. Atina'ya dönerken bir yığın bebek satın alıyordun her uğradığımız benzin istasyonundan. Ne yapacaksın bu kadar çok bebeği? Dağıtacağım. Çocuklara, büyüklere, halka. Oynasınlar diye mi? Bebekler oynamak için verilmez. Vereni anımsasınlar diye armağan edilir. Yolculuğumuz neşeli geçmişti. Elde ettiğim belgelerden Averof'un junta ile sonradan kurulan hükümet arasında nasıl köprü oluşturduğunu, Hazizikis'i ve junta üyelerini tutuklatmaktan çekindiğini öğrenmiştin. Belgeleri Hazizikis'in karısı mı verdi, yoksa aşığı mı? Anlatmaya başlıyordun ki, boşver, artık hiçbir şey duymak istemiyorum bu konularla ilgili olarak diye ekledim. Otomobille birinci ziye gittik. Oradan bir feribota bindik. Patras'a vardık. Patras'tan Korent'e, oradan da Atina'ya. Bu Mihaili Stefas'ın 4 ay sonra Peugeot'uyla ve kırmızı bir BMW'deki 2 kişinin yardımıyla seni öldürmek üzere son gece geçeceği oldu. İşbirliği yapanlar arasında Demetrio Tassos'un da adı görünüyordu. Cumhurbaşkanı Gizikis'in yeğeni. Bunun açıklanmasına doğal olarak partin karşı çıkardı. Sen ne yapacaksın bu durumda? Partiden istifa ettim. Kabul ettiler mi? Hayır, ama benim için fark etmez. Artık bitmiştir. Parti binasında kızıp bir sandalye parçaladım masanın üzerinde. Parlamentoda bağımsız sol milletvekili olarak görevini sürdürecektin. Sonuçta Hazizikis'in arşivindeki belgeler eline geçmişti. Fakat buna rağmen anlamıştın ki politika esnafı arasında senin yerin yoktu. Yapayalnız kalıyordun. Haysiyet ve şeref sahibi, yaratıcı, bireyci kişilerin partilerde yeri yoktur. Ejderhaya karşı savaşın vermek için belgeleri bulduğun anda ejderhanın iki başlı olduğunu ve yere çalınamayacağını anladın. Bunu anladığım zaman artık çok geçti. Her iki yandan saldırabilecek kiralık katillerin hedefi olmaya hazır duruma getirmiştin kendini. Beklenmedik bir olay oldu. Bana haber vermeden ansızın Roma'ya geldin. Belgeleri yayınlayacak birini buldum. Kim? Tanea gazetesi. Ne zaman? Yakında. Birkaç hafta içinde. Sevindirici. Peki öyleyse İtalya'ya ne yapmaya geldin? Kitap yazmaya geldim. Ne kitabı? Anımsıyorum, suikast ve Boetius hapishanesinden çıktıklarına ilişkin bir kitap yazacağını söylemiştim bir ara. Ama bu bana bir projeden çok bir istek gibi görünmüştü. Sana bir ara sözünü ettiğim kitap. Düşündüm ki Tanea'nın belgeleri yayınlaması yeterli değil. Bu konuda bir de kitap yazmalı. Anlatılacak hiçbir şey olmadığı halde kitap yazanlar var. Benim anlatacak o kadar çok şeyim var ki, üstelik başıma gelmiş olaylar. Bavulumu kaptığım gibi buraya geldim. Birlikte Floransa'ya gidelim. Floransa'ya mı? Sakin bir köşe bulmak için. Kitabı Colocotroni Sokağı'nda ya da Glifada'da yazamazdım herhalde. Evet ama... Yazamayacağımı sanıyorsun. Yanılıyorsun. Kafamın içinde planı hazır. 8 ay yeterli. Kitabı nasıl başlayacağımı bile kararlaştırdım. Ben patlatacağım mayının fitilindeki düğümleri çözerken Papatopoulos Logonisti'deki villasından yola çıkıyor. Denizde o ara azgın dalgalarıyla kıyılara çarpmakta. 3-4 hafta çalışırsam üzerinde epey yol alırım. Bu arada belgeler de yayınlanmış olur. Yarın gitmeliyiz Floransa'ya. Aleko, yarın gidemem. Geleceğini bilmediğimden bazı işlerim var yapılacak. Ben bekleyemem ki. İçimde yanan bir alev var. Kitabı yazmalıyım ki bu alevi söndürebileyim. Bunu sana gerekli olduğuma beni inandırdığından... Apar topar hareket ettik. Giderken evin kapıcısına Paris'e gitmek üzere bilet aldırttığımızı söylememi tembih etmeyi de unutmadın. Böylece Floransa'ya gittiğimizi kimse bilmeyecek ve bizi rahatsız eden olmayacaktı. Gerçekten beklenmedik bir şeydi bu. Ormandaki kuytu evimizde sabah erken kalkıyor, yazı masasının üstünü düzeltiyor, piponu, kibritini düzenliyor, sonra sınavlara hazırlanan bir öğrenci gibi ciddi ciddi çalışmaya koyuluyordun. Ağır ağır fakat tekrar tekrar düşünmeden düzenli olarak yazıyordun. Esinlenmekten çok coşkuya dayanan düşüncelerin kağıda döküldüğü belli oluyor. Günde 3 sayfa kadar yazıyordun. Ormandaki bu kuytu evi çok sevmiştin. Atina'da olduğumuz zamanlar bile burayı sık sık anımsardın. Evet ama ormandaki bu kuytu evi ve onu çevreleyen ormanı çok sevdiğine göre neden dışarı çıkıp 2 adım atmazdın? Hayır, bütün perdeleri kapatır, yazıhanenin ışığı altında çalışırdın. Yazarken beni istemezdin evde. Bu nedenle bazen dışarıya çıkardım. Çıkarken perdeleri kasten açardım. Döndüğümde hepsini örtülmüş bulurdum. Sendeki telefon tutkusu da azalmıştı. Çalışırken telefonu açmadığı için dışarıdan saatlerce aradığım halde konuşamadığım günler olurdu. Aleko, demin seni aradım telefonla, açmadın. Biliyorsun ya, burada olduğum kimse bilmemeli. Açarsam kimle karşılaşacağım belli olmaz. Akşam yemeklerini dışarıda yemekten hoşlanırdın. Yemekleri listeden seçmek, birinci porsiyondan ikinciye geçen zamanı konuşarak geçirmek, gürültüyü, kalabalığı severdin. Şimdi bütün bunları birden sevmez olmuştun. Neden hep evde kalmak istiyorsun? Burası güzel. Burada kalmayı tercih ediyorum. Gidip birkaç insan görmek, efkar dağıtma hoşuna gitmez mi? Hayır. Peki böylesi daha iyi öyleyse. Böylesi daha iyi. Aşktan daha bencil hiçbir şey yoktur. Sevdiğimiz kişiyle yalnız kalabilmek için kendimize karşı uydurmayacağımız yalan yoktur. Gerçekleri görmezlikten geliriz. Sevgiliye tek başımıza kalmaktan duyulan sevinçte hastalığa varan bir bencillik duygusu yatar. Yanımızda başkaları olmasa da hiç sıkılmazdık zaten. İki yalnızlığın karşılaşması aynı zamanda iki hayal gücünün bir araya gelmesidir. Bizim hayal gücümüz her sessizliği ve boşluğu doldurmaya yetiyordu. Geceliğin yazmaya ara verip kendine biraz da istirahat armağan ettiğin zamanlar o da ne denli büyürdü. Bir plak koyunca orkestralı bir lokal oluverirdi. Televizyonu açınca tiyatroya dönüşüverirdi. Masayı kenara itince balo pisti olurdu. Masayı aynalı dolabın oraya alınca lüks aynalı salonlardan yemek yiyormuş gibi olurduk. Sen de aynadakilere bakıp sizi bu dolap papağanlar derdin. Bazı geceler nedeni kesin olmayan senin bu sürgün hayatın için kendimi şanslı sayardım. Keşke uzasa bu sürgün derdim. Gerçekleri görmek istemeyişim budalalığın sınırlarına varırdı böyle gecelerde. Oysa arşivdeki gizli belgeler ya da partinin anlaşmazlık konularına değinecek olsam veya Kolokotroni sokağında peşini bırakmayan esrarengiz kişilerden söz açsam, gizli ve umutsuz düşünceler arasında çırpındığını hemen görebilirdim. Tam olarak belirleyemediğin fakat sana ölümü getireceğini bildiğin bir bekleyiş içindeydin. Bu olaylardan hiç söz etmiyordun. Kendini kitaba vermek istiyor, böylece ölmeden önce somut bir şey yapmayı, çektiklerinin bilinmesini sağlamayı amaçlıyordun. Belirtilmesi gereken olayları, kişileri ortaya çıkarmak için zihnini kurcalayan düğümleri çözmeye çalışıyordun. Duruşman, başka duruşmalara bir örnek olsun istiyordun. İster sağ, ister sol olsun. Bütün tiranlıkların başvurdukları duruşmaların simgesi haline getirme amacını güdüyordun. Sahte itiraflar, uydurulmuş belgeler, korkutulmuş tanıklar, sindirilmiş avukatlar, sinameki gazete muhabirlerinin doldurduğu duruşmalar. Öyle ki, sana artık kendi mahkumiyetini kendinin istemesi gururu kalmış oluyor. Ya Zakarakis gibi zindancılara ne demeli? Kurbanları kadar kendilerinin de mahpus durumda olduklarını göremiyorlar. Ya şiddete karşı şiddet uygulamak? Önce insana doğru bir yol gibi görünüyor ama bir hakkın kötüye kullanılması olduğu için sonuçta bir zorbanın yerine başka bir zorba getiriyor. Çalışmalarının 10. gününde bir yavaşlama görülüyordu. Günde 3 sayfalık yazı 2'ye indi, sonra 1'e ve yarım sayfaya. Gerçi ilk günleri oranla daha sık yazıyor ve daha çok yazı sığdırıyordun ama olsun, yarım sayfaya inmişti. Neden azalttın sayfaları? 23. sayfaya gelmek istemiyorum da ondan. Neden 23. sayfaya gelmek istemiyorsun? Çünkü bir düş gördüm. Düş mü? Evet, rüyamda kitabı yazıyordum ve 23. sayfada yazı kesiliyordu. Saçma, bundan ötürü mü yazmayı durdurdun? Bir gün eve döndüğümde bütün pencereler açılmıştı. Sen de yerde yatıyordun. Aleko, uyuyor musun? Hayır, ne yaptım bugün? Bitirdim kitabı. Biraz ciddi olalım. Nasıl bitermiş kitap? Bir an geldi ki yazmaya devam edemedim. Sonra sayfaları sayayım dedim. 23'e gelmemiş miyim meğer? Saçmalıyorsun. Son sayfayı elime aldım. Çevirmeni istedim. Çeviremem dedin. Lütfen. Hayır. İyi yazamadın değil mi? Tersine. En iyi yazdığım sayfalardan biri. Peki neden okumak istemiyorsun öyleyse? Ne olur ısrar etme. Nedenini kesin olarak bilemiyorum ama. Bak, okumak istemeyişinin nedenini bilmiyorsun. Beni kırma ve oku lütfen. Bu son sayfada olayların hangi aşamasına gelmiştin? Henüz sorgunun başlangıcındayım. Beni kardeşim Yorgo sanıp patlayıcı maddeyi kimin verdiğini öğrenmek için sille tokat giriştikleri andayım. Peki seni dinliyorum. Şu sayfayı çevirsene bana. Birçok subay vardı. Molyosa ve Bobalis'e kahve getiren astubayla girmişlerdi. Bunlar ESA örgütünden değillerdi. Bazıları tankçı, bazıları piyade, bazıları deniz subaylarıydı. Çok da kızgındılar. Teofilo Yannakos, ''Teğmen baksana bütün ordu galeyen halinde.'' diyordu bana. ''Seni bir kışlaya teslim edecek olsam paramparça ederler.'' Birden subaylardan biri yüzüme tükürdü. İşte o anda linç olayı başlayıverdi. Çevremde üniformalardan oluşan duvarlar. Açı kapıdan subaylar akın ediyordu. Bal kavanozuna üşüşen arılar gibi. Nedenle uzun sürdüğünü anımsamıyorum. Bana her vuruşlarında onlara hakaret ettiğimi anımsıyorum. Kabarmış denizin dalgaları kıyıya vuruyordu. Ben de düğümünü çözemediğim mayın fitiliyle uğraşmaktaydım. Kıyıya vuran sular üstüme sıçrıyor, Papatopoulos'un otomobili yavaşlıyor, patlama oluyor ve kaçış başlıyor. Deniz dibinde soluk alamayacak gibi anlarım oluyor ama kaçmak için yüzmeye devam ediyorum. Uzaklaşan tekne, kayalara çıkışım ve kaçışım, hayal kırıklığı, bir hiç için çekilmiş acılar. Düğümlenip kısa gelen bir fitil yüzünden umutların boşa çıkması. Diktatör geçip gidiyor. Sağ olarak ha. Ben bu aralar arasında kalmışken ve yırtıcı bir kuş bana tabanca ateşlerken Teofilo Yannakos müdahale ediyor. Pişman oldun mu bari? Hayır, tek üzüntüm sonuca ulaşamamış olmak. Benden çıkan bu sesi duyuyorum. Ne garip bir ses. Nereden geliyor bu ses? Başka bir dünyadan mı? Aralarında nazik bir subay var. O da bir tuhaf bakıyor. O da mı başka bir dünyadan gelmiş ne? Nazik subay çıkıp gidince tüm subaylar tekrar kızgınlıkla üstüme saldırıyorlar. Birden karnımı bastıran bir basınç hissettim. Kalbim göğsümden fırladı sandım. Acıdan hiçbir şey anlayacak durumda değildim. Gözlerimi yummuş bekliyorum. Senin anlattığın bu düş bir ay sonraki ölümünün tablosuydu. Bulyagmani sokağında sana bir otomobil çarpıp kalbini, ciğerlerini parçalayacak ve sen gözlerini sonsuza kapayacaktın. Kendimi tutamayarak bu anlattığın bir ölüm tablosu dedim. Evet yanıtını verdin. Sana işkence yaptıklarında böyle mi olmuştu? Olaylar bu biçimde mi cereyan etmişti? Anımsadığıma göre hayır. Peki neden böyle yazdın? Ben de anlamadım. Sözcükler kağıda öyle dökülüverdi. Elim sanki benim istemim dışında hareket ediyor ve yazıyordu. Sayfanın sonuna geldiğimde yazıya devam edemeyeceğimi anladım. Çünkü düşüncelerim bu son sayfada yazmış olduğum 4 satırda düğümleniyordu. Lütfen bu 4 satırı sil ve devam et kitabı yazmaya. Olanaksız. Ben yardım ederim. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü rüya da tam o noktada bitiyordu. Fakat sen bir düşü yazıyor değildin ki. Öykünü yazıyordun. Belki öykün böyle bitecektir. Sonra kalktın, piponu yaktın. Yanan lambaların çimenlere vuran ışığı altında balkona çıktın. Çimenlerin üzerinde hayal meyal gölgen vuruyordu. Ağzında piponla profilin çıkmıştı çimenler üzerine. Bu gölgeyi kim görse senin gölgen olduğunu hemen anlayabilirdi. Fakat tanınmak, saldırıya uğramak seni korkutmuyordu artık. Çünkü sonun başka bir yerde noktalanacaktı. Sabırlı ol. Ne sabrı? Benim yerime sen yazarsın kitabı. Zaten sana böyle bir şeyden söz etmiştim. Aleko yeter. Benim için yazacağına söz ver. Aleko yeter dedim. Söz ver dedim. Peki söz veriyorum. Tamam. Nereye gidiyoruz bu akşam yemeği? İnsanın ve gürültünün çok olduğu bir lokantaya gitmek istiyorum. Ve içmek istiyorum. Şarap içeceğim. İçeceğim de içeceğim. İkinci şişeyi boşalttın ve üçüncüyü istedin. Yazık, yaşlanıp ihtiyar olmayı çok isterdim. İhtiyarlık yaşamın nasıl bir dönemidir? Bunu bilmek, bu merakımı gidermek isterdim. Biliyor musun, ihtiyarlığın bir insan yaşamının en mutlu dönemi olduğuna inanıyorum. Çocukluk, mutsuz bir dönemdir. Küçükken sürekli azarlanır ve işkenceler çekersin. Küçükken ne dayak yemişimdir. Annem hep süpürgeyle döverdi. Babamsa hiç dövmezdi. Evimizden görülen yazlık sinema bahçesine resimler diye bir yığın arkadaşı eve getirdiğimde bile dövmezdi. İyi bir insandı. Yaşlı olduğu için iyiydi. Yaşlılar anlayışlı, hoşgörülü ve iyi oluyorlar. Hayatı anlamak için yaşlanmak gerek. Aleko artık içme. Ergenlik çağında mutlu bir dönem değildir. Bu çağda belki küçüklükte olduğu kadar dövmezler çünkü baş kaldırırsın. Ama yine de mutsuz bir dönem. Daha başka işkenceler yaparlar, dayaktan beter. Büyüyünce şunu olmalısın, şöyle olmalısın diye baş ağrıtırlar. Şunu ya da bunu olmak için okula gönderirler ki bu da mutsuz bir olaydır. Çünkü okula bir şeyler öğrenmeye ve aşık olmaya gidilir. Ben 14 yaşındayken bir kız sevmiştim. Bana James Dean'e benziyorsun diyen bir kızdı. Ben benzerdim de James Dean'e. Kimdir James Dean? Bilirsin. Otomobille ölen aktör. Bana James Dean'e benziyorsun dediğinde hiç yanıt vermezdim. Çünkü onunla uzun pantolon giyip buluşmak isterdim. Uzun pantolon da bir türlü almazdı evdekiler. Sonra bir gün kardeşim Yorgo'nun uzun pantolonunu giydim, kızla buluştum. Bir kayık gezintisine çıktık ve öptüm onu. Ertesi gün okuldan kovulmuştum. Kovuluşumun kesin nedeni şu anda anımsayamadım. Sonra bir daha görmedim o sarışın güzel sevgilimi. Bir süre geçti aradan ve öldüğünü öğrendim sonradan. O da otomobilde ölmüş, James Dean gibi. Ben ihtiyarlıkta daha az ıstırap çekildiği kanısındayım. İnsanın öleceğini bilmesine karşın, gençlikte ne kadar çok acı çekeriz. Yaşlılıkta çekilen acılar bunların yanında hiçtir sanırım. Bilmem yanılıyor muyum? Yanılıp yanılmadığımı da ne yazık ki hiçbir zaman bilemeyeceğim. Bunu bilmek için yaşlanmak gerek. Bense yaşlılık dönemine ulaşamayacağım. Yazık. Alego, bırak içmeyi lütfen. Üçüncü şarap şişesi de boşaldı. Dördüncüyü istedin. Evet, gençlik en mutsuz dönemdir. Çünkü gençlik döneminde sorunları anlamaya başlıyor ve insanların fazla bir şeye değmediğini fark ediyorsun. İnsanları ne gerçek, ne özgürlük, ne adalet ilgilendiriyor. Bunlar insanları rahatsız ettiğinden yalanda, kölelikte ve adaletsizlikte rahatlarını buluyorlar. Domuzlar gibi dolanıyorlar yalan, kölelik ve adaletsizlik içinde. Politikaya girer girmez fark ettim bunu. İnsanların beş para etmediğini anlamak için politikaya girmek gerek. İnsanlar üç kağıtçılara, demagoglara ve ejderhalara müstahaktırlar. İnsan politikaya umutla giriyor ve dünyayı güzelleştirmek için politika yapmanın bir görev olduğu inancıyla olağanüstü umutlar besliyor. Ama sonra görüyor ki politikadan daha çok insanları körelten, bozan, yozlaştıran ve kötüleştiren hiçbir şey yok şu dünyada. Politikacıları yaşlılar ve çocuklar ilgilendirmiyor. Çünkü onlar oy kullanmaya gitmiyorlar sandık başına. Bense en çok çocuklarla ihtiyarları seviyorum. Çocukluk diye bir dönem yaşadığım için ihtiyarlık döneminde yaşamak isterdim. Beyazlaşmış bıyıklarla öksürmek isterdim. Beni kurşuna dizmeye götürürlerken de aynı şeyi düşünmüştüm. Yazık, ihtiyar olamayacağım. Yaşlılık can sıkıntısıdır demeleri yanlış bir şey. Herkesin yaşlı olması ve yaşamın bu döneminin nasıl olduğu merakını gidermesi gerekir. Garson, bana bir şişe daha lütfen. Aleko, sana dur diyorum. Soğukkanlı bir kararlılıkla içiyordun. Gözlerinin pırıl pırıl yandığı, zihninin berraklaştığı sahurcuk öncesi halinde. Benim ikinci derecede sahurcukla üçüncü derece arası dediğim aşama. Aleko, rica ediyorum, içme artık. Hayır, içeceğim. Bak, lokanta boşaldı, kimse kalmadı. Fakat ben sana olgunluk döneminin de neden mutsuz olduğunu, tüm yaşamın neden mutsuz olduğunu da anlatmalıyım. Yarın anlatırsın artık. Hayır, şimdi anlatacağım. Başka bir yere gidelim. Çok geç oldu Aleko. Hiçbir zaman geç değildir. Birazcık daha yaşamak için, mutsuzca yaşasak da. Birazcık daha yaşamak için gittiğimiz bir yer vardı. Floransa'da sürgün hayatı yaşadığın zaman gittiğimiz Michelangelo alanındaki bir bardı burası. Ağaçlarla gök arasında asılı kalmış bir teras gibiydi bu alan. Buraya geldiğinde gökten yıldızlar yere dökülmüş derdin. Yıldızları akarsu kollarında parlıyor gördükçe gökler, yıldızları göreyim diye boynumuz ağrıyacağına gök yıldızlarını yeryüzüne boşaltıverince daha iyi oluyor diye eklerdin. Bu kez hiç bakmadın yıldızlara. Beni hemen bara sürükledin. İki kadeh uzo, iki büyük kadeh ve de duble olsun. Hatta dört kadeh olsun. Büyük duble. Peki efendim. Barmen neyi nasıl istediğini anladığını göstermek için şaka yollu dizdi dört kadehi yan yana. İkisini üst üste diktin. Yandaki masalardan izleyip gülümseyenler vardı. Baktım bıyığına bir damla gözyaşı düştü. Neden ağlıyorsun Aleko? Çünkü her şeyde yanıldım. İnsanlara güvendim, yanıldım. Yanıldım. İnsanları gerçek, özgür, adalet ilgilendirir sanmıştım. Her şeyde yanıldım. Anlayacaklarını sandım. Halkı ilgilendirmeyecek olduktan sonra savaşım vermek, acı çekmek ne işe yarar? Her şeyde tümden hata ettim. Sus Aleko, lütfen sus. Hücremden çıkmamalıydım. Beni hücremden çıkardıkları anda oraya derhal dönmeliydim. Dönmeliydim. Evet, dönmeliydim. O zaman anlarlardı. Ben hücredeyken anlıyorlardı. Hapisteyken anlıyorlar. Sonra anlamıyorlar. Bir de ölürsen anlıyorlar. Şimdi anlasınlar diye ölmeliyim. Susar mısın Aleko? Lütfen sus. İyi bir cenaze töreni gerek. Köylerden, adalardan akın ederler o zaman. Yolları doldururlar. Damlara tırmanırlar baykuşlar gibi. Ve anlarlar o zaman. Hiç olmazsa bir gün için kafalarının içine girer. Anlatmak istediklerim. Aleko, susar mısın? Sus diyorum. Sen de anlardın o zaman. Anlardın sonunda. Bak, aslında sen de anlamıyorsun. Beni sevmiyorsun ve beni anlamıyorsun. Anlaşılmak için bazen ölmek gerekir. Sevilmek için de bazen ölmek gerekir. Aleko, sus dedim. Neler söylüyorsun? Sana bakıyorlar, dediklerini duyuyorlar. Gerçekten bakıyorlardı. Gerçekten dinleyenler vardı. Yan masalardan fısıltılar geliyordu. Sarhoş, sarhoş herhalde. Ne olur, dört beş budalanın beni bir barda ağlarken gördüklerini yarın sağda solda anlatmalarından bana ne? Neden ağladığımı, neden içtiğimi onlar anlayabilirler mi? Onlar otomobil sahibi kişilerdir, tümü öyledir ve otomobiller ne işe yarar bilir misin? Onları futbol maçlarına taşımaya, benim cenaze töreni günü onlar ne yapacaklar biliyor musun? Futbol maçına gidecekler. İki gol arasında geçen zaman içinde şöyle diyecekler. Tahmin et bakalım kim ölmüş. Maçtan sonra da bir enayinin futbol konuşulan partisine gideceklerdir. Onlar için ölmeye değmez. Onları ve otomobillerini hiç sevmiyorum. Onlardan ve otomobillerinden nefret ediyorum. Şimdi gidip otomobillerinin üzerine işeyeceğim. Ayağa kalktın, sallanıyordun. Barın üzerine içki parasını bıraktın. Alanda park etmiş otomobillere gitmek üzere çıktın. Seni tutmak istememe rağmen elimden kurtuldun ve otomobillerin oraya gittin. Sonra ağır ağır, hiç acele etmeden pantolonunun düğmelerini çözdün. Musluktan su fışkırtır gibi işedin. Sanki özel olarak bu olay için biriktirmişsin gibi bitmiyordu da. Epey otomobilin ön camını, yan camlarını ıslattın. Ben sana sarılmış habire geri çekiyordum. Ben çektikçe musluk çırıltısı sürüyordu. Bunu yaparken bir yandan da baş kaldırmayı, öne atılmayı, tehlikeyi göze almayı bilmeyenlere verip veriştiren bir şiirini söylüyordun. Siz yürüyen mezarlar, yaşama hakaret eden heykeller, düşüncelerinizin katilleri, insan biçimindeki kuklalar, siz ki hayvanları kıskanırsınız, siz ki bilgisizliği sığınak edinmişsiniz, siz ki yalnızca ölmek için soluk alıp veriyorsunuz, siz ki ellerinizi yalnız alkışlar için kullanıyorsunuz. Bilin ki siz tiranlıkların canlı vesileleri, ben tiranlardan nefret ediyorum, sizden nefret ettiğim kadar, iğrendiğim kadar, sizle beraber otomobillerinizden de. Önce çekinerek, sonra sinirlenerek olup bitenleri seyredenler vardı. Yanımızdaki masada oturanlar da seyredenler arasındaydılar. Göz ucuyla bakıyor ve fark ediyordun ki aralarından biri kızgınlıkla üzerine yürüse hepsi arkadan hurra diye gelecek. Fakat onların bu kararsız bekleyişi senin onları hor gören tutumunu daha da keskinleştirmeye yarıyordu. Nitekim şiirini onların üstüne tükürür gibi söyledin. İçinde kalmış son damlana kadar işedin, musluğu yavaş yavaş kapadın, pantolonunu düğmeledin. O sırada bir taksi geçiyordu. Durdurdum, seni içeri ittim. Çabuk gidelim. Tam o anda yakalayın, durdurun sesleri yükselmeye başlamıştı. Fakat şoför durumu anladı. Yakalanmamak için hızla gaza bastı. Birkaç dakikada ormandaki evimize gelebildik. Şoför seni içeriye götürmek için yardım isteyip istemediğimi sordu. Gerek yok dedim. Budalaların otomobillerini işleyen insanlara bayılırım da diye ekledi şoför. Tek başıma seni üçüncü kata kadar sürükledim. Katlardaki merdivenlerin her basamağı bana dağ gibi yüksek geldi. Öylesine ağırdın. Seni yatağına bıraktığım zaman suya batar gibi gömüldün yatağa. Mutluluk dolu bir sesle onları bir güzel ıslattım, değil mi? Vaftiz ettim. Peder, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz ettim. Konuşmalarından anladım ki sarhoşluğunun en tehlikeli aşaması olan üçüncü aşamaya gelmemiştin henüz. İkinci aşamayla sonuncu aşama arasındaydın. Ellerini kirletmeden cinayet işleyenlere kızıyordun. Sonra bana çattın. Seni sevmesini bilmediğim için kızıyordun. Seni değil de hayalinde yarattığım seni seviyormuşum. Oysa onu değil, bunu sevmeliymişim. Gerçek seni sevmem için ölmen gerekirmiş. Ölünce seni tam anlamıyla sevecekmişim. Git diyorum sana. Senin yanında istemiyorum. Git diyorum sana. Üzüldüm. Seni o durumda görmek bile öyle üzücüydü ki aynı yatakta yatmayı düşünemezdim. Horlamaya başlayınca gittim. Ertesi sabah geldiğimde odayı altüst buldum. Odadan bir kasırga geçmişti. Oradaki eşya kasırganın ağaçları sürüküp sürüklemesi ve çatır çatır paralaması gibi paramparça olmuştu. Yazıhanenin üstündeki antika Tiffany abajuru yerlerdeydi, kırılmış. Yazıhane birlikte sallanan koltukla devrilmiş. Duvardan bir tablo düşmüş, bir tanesi de sarkmış. İçinde belge bulunan pembe renkli dosya kutuları da darmadağındı. Sen de yerde hareketsiz yatıyordun, telefon ahizesi de yanına düşmüştü. Seni öldürdüler sandım. Şaşkınlıktan taş kesilmiş seni süzüyordum ki gözünü, iyilik akan gözünü açtın. İlk sözün şu oldu. Abajur için üzgünüm. O kendiliğinden düştü. Hiç cevap vermedim. Zaten cevap vermek isteseydim, ne oldu diye sormak isteseydim de soramazdım. Hıçkıra hıçkıra ağlamayı durdurabilmek için harcadığım çaba ses tellerimi birden kısmıştı. Telefon ahizesini kaldırıp yerine koydum. Sandalyeleri, sallanan koltuğu yerleştirdim. Bir şaheser olan antika Tiffany abajurunun parçalarını çöpe attım. Hareketsiz yattığın yerden beni o gözünle izliyordun. Pembe dosya kutularına dokununca birden gözünde bir ilgi şimşeği çaktı. Ayağa kalktın, sapsarı şiş yüzün bum buruşuk olmuş ve kusmuk lekeli giysin, deliliğin sınırlarını zorlayan bir dram yaşadığına tanık oluyorlardı. Sen neredeydin? Oteldeydim. Bana git dedin, sarhoştun. İyi de etmişsin çünkü sana bir zararım dokunabilirdi o telefon konuşmasının ardından. Ne telefonu? Atina'yı aradım. Tanea'daki yayınlar ertelenmiş. Onlar ertelendi diyorlar ama kim bilir nedir kararları. Hangi tarihe ertelenmiş? Onlar süresiz ertelerler. Onun için Atina'ya dönmeliyim. Yunanistan'dan uzak kalmak istediğini düşünmüştüm. Evet doğru, fakat bu durumda başka çarem yok. Seninle geleceğim. Hayır, burada kalırsan memnun olurum. İşime yararsın. Ne işine? Eğer başıma bir şeyler gelecek olursa bu belgeleri sen yazacaksın. Belgelerde neden söz edildiğini bile bilmiyorum. Tepe taklak durumda olan yazıhaneyi kaldırdın. Yakında anlarsın. 20. ayrımın sonu, sayfa 302.